Ayrım 42.
Amerikalılar kelimeyi çirkinleştirmek pahasına bile olsa böyle durumlara bir çare bulmaya pek meraklı olurlar. Siz de göreceksiniz ya, başkan geleneğe pek aldırmaz. Dünyanın en güçlü insanlarından biri olduğu için kendisini kanıtlamak zorunda değildir. Eşitlik iddiası onun durumunda aşağıya inmek sayılır. Bay Abel gülümseyip başını yana eğdi. Biliyor musunuz Bay Hel, ana beni bu toplantıya çağırmadan önce sizin hakkınızda epey şey öğrendim dedi. Ana, başkana yakın olan herkes onu ana diye çağırır. Bir aile şakası gibi. Ana şirketin başı, adı da ana. Anlıyor musunuz ya? Anlıyorum, evet. Dış ofisin kapısı açıldı. Adeleli bir genç enfes güneş yanığı cildiyle kapıda belirdi. Bukle bukle altın sarısı saçları vardı. Elinde bir tepsi tutuyordu. Bay Abel ona, şuraya bırak dedi. Sonra Hel'e döndü. Herhalde ana çayı bana servis yaptıracaktır diye tahmin yürüttü. Plaj cankurtarına benzeyen genç çay takımını masaya yerleştikten sonra çıktı. Takım kaba porselendendi. Desenleri mavi. Bay Abel, Hel'in fincanlara bakmakta olduğunu gözden kaçırmadı. Ne düşündüğünüzü biliyorum dedi. Ana ev eşyasına benzeyen şeyler kullanmayı sever. Renkli geçmişinizi de biliyorum Bay Hel. Bir süre önce size ait bir briefing toplantısına katılmıştım. Tabii sizinle tanışabileceğimi hiç ummuyordum. Özellikle Bay Diamond rapor verip öldüğünüzü bildirdikten sonra. İnanın ki ana şirket özel polisinin evinize yaptıklarını duyunca çok üzüldüm. Bence bu affedilmez bir barbarlık, öyle mi? Hel bu gecikmeden sabırsızlanmaya başlamıştı. Vaktini bu Arap'la çene çalarak geçirmeye niyeti yoktu. Ayağa kalkıp piyanoya doğru yürüdü, çerçeve içindeki resimlere baktı. O sırada iç ofisin kapısı açıldı, başkan içeriye girdi. Bay Abel hemen ayağa kalktı. Bayan Perkins, size Nikolay Hel'i takdim ederim dedi. Kadın Hel'in elini tutup kendi kısa tombul parmakları arasında sıktı. Bilemezsiniz sizinle tanışmak için nasıl sabırsızlanıyordum Bay Hel dedi. 55 yaş dolaylarında tombul bir kadındı. Anne gibi açık ifadeli gözleri vardı. Boynu kat kat çevresinin arkasına saklanmıştı. Kır saçları topuz yapılmış, çevrede bir kısmı tel tel dökülmüştü. Güvercin göğüslü, etli kollu, dirsekleri gamzeli bir kadın, mor ipekli bir elbise giymişti. ''Görüyorum ki aileme bakıyorsunuz.'' dedi. ''Onlar benim için en büyük gurur ve zevk kaynağım. Şu taraftaki torunum çok yaramaz bir şeydir. Bu da Bay Perkins.'' ''Harikulade bir insan. Cordon bleu düzeyinde aşçı ve çiçek yetiştirmeye de eli çok yatkın. Adeta bir sihirbaz. Resimleri süzüp başını sevgi dolu bir ifadeyle salladı. ''Eh belki işimize dönsek iyi olur.'' dedi. ''Çay sever misiniz Bay Hel?'' Kendini koltuğa bırakırken pofladı. Çay olmasa ben ne yapardım bilemiyorum diye ekledi. Size yolladığım bilgilere baktınız mı Bayan Perkins? Bir yandan Bay Abel'a bakıp elini havaya kaldırmış, poşet çay içmek istemediğini belirtmişti. Başkan öne eğilip elini Hel'in koluna dayadı. Bana ana derseniz olmaz mı diye sordu. Herkes öyle der. Bilgilere baktınız mı Bayan Perkins? Kadının yüzündeki sıcak tebessüm yok oldu. Sesi metalik bir tona büründü. Baktım. Bu konuşmanın ön şartı olarak sizden Bay Diamond'a yaşadığım bildirmeyeceğinize dair söz istemiştim. Hatırlıyor musunuz? O ön şartı kabul etmiştim. Kadın çabucak Bay Abel'a baktı. Bay Hel'le olan muhaberatımızı yalnızca ben okuyabilirim dedi. Bu konuda herkesin bana uyması gerekli. Tabii ana. O halde diye sordu Hel. Bizi köşeye kıstırmış olduğunuzu inkar edecek değilim Bay Hel. Birçok nedenden ötürü şu sıra ortalığı karıştırmak istemiyoruz. Hele kongre, Cracker'ın enerji kanunu görüşürken. Durumu doğru anlamışsam size karşı bir harekette bulunduğumuz takdirde elinizdeki bilgileri Avrupa basınına vereceksiniz. Bilgiler şu anda Şişko'nun güve diye adlandırdığı kimsenin elinde, öyle değil mi? Evet. Demek her şey fiyat sorununda düğümleniyor Bay Hel. Fiyatınız ne kadar? Birkaç madde. Bir kere Wyoming'de bana ait olan bir araziyi aldınız. Onu geri istiyorum. Başkan tombul elini havada sallayıp bu kadar küçük bir ayrıntının önemi olmadığını belirtti. Size bağlı şirketlerin arazime 300 mil yarıçap uzaklığındaki alan içinde bütün maden aramalarına son vermesini istiyorum. Bayan Perkins'in çenesi öfkesini kontrol altına almaya çalıştığını belli edecek biçimde oynuyordu. Buz gibi gözleri hele dikilmişti. Gözlerini iki kere kırptıktan sonra peki dedi. İkincisi İsviçre Bankası'ndaki hesabımdan aldığınız para. Tabii tabii hepsi bu kadar mı? Hayır. Bana verdiğiniz bu tavizleri istediğiniz zaman kolaylıkla geri alabileceğinizi biliyorum. Bu nedenle bilgileri belirsiz bir süre boyunca hazır bekleteceğim. Herhangi bir şekilde bana zararınız dokunursa mekanizma harekete geçecektir. Anlıyorum. Şişko'nun dediğine bakılırsa Güve denen bu adamın sağlık durumu kötüymüş. O dedikoduyu ben de duydum. Herhalde farkındasınızdır. O öldüğü anda korunmanız ortadan kalkıyor. Pek sayılmaz Bayan Perkins. Korunmanın kalkması için hem o ölmeli hem de siz onun öldüğünden emin olmalısınız. Oysa ben sizin onu asla bulamadığınızı ve ne biçim biri olduğu hakkında da zerre kadar fikriniz olmadığını biliyorum. Güveyi arama çabalarına hız vereceğinizi tahmin ediyorum ama onu asla bulamayacağınız bir yerde gizli olduğunu bildiğim için bir kumar oynuyorum. Göreceğiz. Bizden başka bir dileğiniz var mı? Evet var. Adamlarınız evimi mahvettiler. Onarmak kabil olmayabilir. Artık o şatoyu yapanların kalitesinde sanatçı bulunmuyor. Ama ben gene de bir denemek istiyorum. Kaç para? 4 milyon. Hiçbir ev 4 milyon etmez. 5 milyon oldu. Sevgili çocuğum, ben hayata atıldığımda elimde bu söylediğinin 1/4 kadar para vardı. Ve eğer sanıyorsan ki 6 milyon. Bayan Perkins'in ağzı bir anda kapandı. Tam bir sessizlik oldu. Bay Abel bakışlarını onlardan ayırdı. İkisi çay masasının üzerinden birbirlerine bakıp duruyorlardı. Biri buz gibi sabit bakışlarla, öteki inik göz kapaklarının altında gülen yeşil gözlerle. Bayan Perkins kendini sakinleştirmek için derin bir soluk çekti. "Pekala," dedi. "Ama umarım bu artık isteklerinizin sonuncusudur. Korkarım ki değil. Fiyatınız piyasa tavanına vardı. Amerika çıkarlarıyla ana şirket çıkarları arasındaki paralelliğin de bir sınırı var. Sanırım son isteğim sizi memnun edecek Bayan Perkins. Eğer Bay Diamond adlı adamınız işini başarılı biçimde yapmış olsaydı, kişisel duygularının bana olan düşmanlıklarının mantığını etkilemesine izin vermeseydi, bugün bu konuşmayı yapmak zorunda kalmayacaktınız. Son isteğim onunla ilgili. Diamond'ı istiyorum. Star adlı CIA bıçkınını istiyorum ve bir de Bay Haman dedikleri o Filistin Kurtuluş Örgütü acemesini istiyorum. Bunu ek bir ödeme olarak görmeyin. Size bir hizmet yapmış oluyorum böylelikle. Ehliyetsizliği, beceriksizliği cezalandırıyorum. Ve bu da son isteğiniz öyle mi? Evet, bu son isteğim. Başkan Bay Abel'a döndü. Kara Eylülcülerin o uçak kazasında ölmesini senin ülkeler nasıl karşıladı diye sordu. Şu ana kadar yalnızca kaza olarak biliyorlardı. Onlara işin bir dizi cinayet olduğunu söylemedik. Sizden talimat bekliyorduk ana. Anlıyorum. Peki bu Bay Haman, Filistin liderine akraba oluyordu galiba. Evet öyle ana. Ölümünü nasıl karşılayacaklar? Bay Abel bir süre düşündü. Gene bazı tavizler vermemiz gerekecek ama idare ederiz sanıyorum dedi. Bayan Perkins tekrar Hel'e döndü. Yüzüne birkaç saniye baktıktan sonra kabul dedi. Hel başını salladı. Şöyle ayarlanacak diye anlattı. Diamond'a Kennedy cinayetiyle ilgili elinizdeki bilgileri göstereceksiniz. Güveyi bulmak için bir ipucu ele geçirdiğinizi anlatacaksınız. O adamı öldürüp orijinalleri alma işini kendisinden başka hiç kimseye veremeyeceğinizi, çünkü başkasına güvenemeyeceğinizi söyleyeceksiniz. Kendisinden başkalarının bu bilgileri görmesini o da tehlikeli bulacaktır. Diamond'ı İspanya'nın Bask bölgesinde bulunan Onate köyüne göndereceksiniz. Orada bir rehber onu bulup dağlara çıkaracak, Güven'in yanına götürecek. Ondan sonrasını ben idare ederim. Dağa çıkarken her üçünün de silahlı olmasını özellikle istiyorum. Başkan gözlerini Hel'den ayırmaksızın Bay Abel'a "Dinledin mi?" diye sordu. "Evet ana." Kadın başını salladı. Yüzündeki katı ifade bir anda yumuşadı, gülümsemeye dönüştü. Parmağını Hel'e doğru sallayarak "Yaman adamsın delikanlı," dedi. "Tam pazarlıkçısın. Ticaret dünyasında çok yükselebilirdin. İyi bir iş adamının nitelikleri var sende." "Bu hakareti duymamış olacağım." Bayan Perkins güldü. Boynundaki boncuklar şakırdadı. Seninle oturup sohbet etmeyi çok isterdim evlat dedi. Ama beni bekleyenler var. Bir grup genç atom enerjisi tesislerimizden birine karşı gösteriye girişmişler. Gençler artık eski günlerdeki gibi değil ama ben gene de seviyorum yaramazları. Koltuktan kalktı. Dedikleri doğru aslında diye söylendi. Kadınların işi bitmek bilmiyor. Mağara bölgesi, Col Pierre Saint Martin. Bıkkın ve aynı zamanda fiziksel açıdan çok yorgun olması bir yana, Diamond bu sisin içinde beline bağlanmış ipe tutunarak ilerlerken ayrıca gülünç de olduğu kanısındaydı. 10 adım kadar ilerisinde yürüyen rehberi ancak ara sıra o da hayal meyal seçebiliyordu. İpin ucu kendi belinden arkaya doğru uzanıyor, sisin içine dalıp görünmez olduktan biraz sonra starı kavruyor. Ondan sonra da Filistin stajyeri Haman'ın beline dolanıyordu. Dinlenmek için her oturuşlarında yakınıyordu Haman. Böyle saatler süren sıkı jimnastiklere alışkın değildi Arap. Yeni aldığı dağ botları bileklerini vuruyor, ipi tutmaktan kol kasları ağrıyordu. Bırakmazdı ama ipi. Böyle bir yerde kaybolup tek başına kalmayı asla göze alamazdı. Onate'deki otelde 2 gün önce giyinip aynaya baktığında yeni aldığı dağ kılığı içindeki imajı hoşuna gitmiş ama hiç de böyle durumlara düşeceği aklına gelmemişti. Romantik bir kılıktı üstündeki doğrusu. Hele belindeki ağır magnum da hesaba katılırsa. Aynadaki katı bakışlı profesörüne hayran kalmış, belinden magnumu çabuk çekme egzersizleri bile yapmıştı. Bir ay önce o dağ yaylasında ne kadar keyiflendiğini de hatırlıyordu. Star o Yahudi kızını öldürdükten sonra kendisi de tabancasını kızın vücuduna boşaltırken. Diamond'ı bu fiziksel koşullar kadar rahatsız eden ikinci bir şey de önlerindeki tığ gibi rehberin durmadan kendi kendine mırıldanması, şarkılar söylemesiydi. Hele o derin çukur ve uçurumların yanından geçerken hiç konuşmamasına karşın bu tehlikelere onların dikkatini çekmeyi bilmişti rehber. Kollarını iki yana uzatıp gözlerini ve ağzını açarak düşen bir adam taklidi yapmıştı. Sonra da avuçlarını birbirine dayayıp gözlerini yukarı devirmiş, dua eder poza girmişti. Genizden söylenen Bask şarkısı Diamond'ın sinirlerini bozuyordu. Hem ses sanki bir yerden değil de her yerden gelir gibiydi. Sis zerrelerinde yankılandığı için su altındaymış gibi. Diamond bir ara rehbere daha ne kadar bu beyaz çorbanın içinde yürüyeceklerini sormuştu. Güvenin saklandığı yer ne kadar uzaktaydı? Ama rehber ona cevap olarak yalnızca sırıtmış ve başını sallamıştı. Köydeki Bask kendilerini bu dağ rehberine teslim ederken Diamond ona bu adamın İngilizce bilip bilmediğini sormuş, adam da birazcık diye karşılık vermişti. Bir süre sonra Diamond rehbere ne kadar yolları kaldığını sorunca da aynı cevabı aldı. Birazcık. Garip bir cevaptı bu. Diamond bunun üzerine rehbere adının ne olduğunu sordu ve onu da öğrendi. Birazcık. Tamam, işte bu harikaydı. Diamond başkanın bu işe neden özellikle kendisini yolladığını anlıyordu. Böyle hassas bir durumda kadının kendisine güvenmesi iyiydi. Hele Kara Eylülcülerin ölümü üzerine Diamond'ın ofisine yolladığı o sert notlardan sonra bayağı sevindirmişti bu durum Diamond'ı. Ama 2 gündür böyle bellerinden iple bağlı durumda sisin içinde tırmanıp duruyorlar, bu anormal ışık gözlerini yakıyor, onlara işkence ediyordu. Akşam yemeği olarak bayat ekmeklerini bir taşın üzerine oturup yedikten sonra buz gibi rahatsız bir gece geçirmişlerdi. Yo, bayat ekmeğin yanında insanın ağzını yakan yanık sosislerle Diamond'ın bir türlü kullanmayı beceremediği deri tulumdan içilen o sert şarap da vardı tabii. Daha ne kadar yol kalmıştı acaba güvenin yerine? Şu sersem köylü bari şarkıyı kesseydi. O anda kesti. Diamond neredeyse sırıtıp duran rehbere toslayacaktı. Kayalarla dolu yaylanın orta yerinde duruvermişti adam. Her yanları tehlikeli mağaralarla, çukurlarla doluydu. Star'la Haman yanlarına geldiğinde rehber işaretle bir şeyler anlatmaya çalıştı. Onlar burada bekleyecek, kendisi her ne içinse biraz ileriye gidip gelecekti. Diamond her kelimeyi tane tane çıkarmaya çalışarak ''Ne kadar bekleyeceğiz?'' diye sordu. ''Birazcık.'' Rehber bunu söyleyip kalın bir bulutun içinde görünmez oldu. Bir an sonra rehberin sesi her yönden birden geldi. ''Rahatınıza bakın dostlarım, Star. Bu sersem Amerikanca biliyormuş meğer.'' dedi. ''Ne oluyoruz?'' Diamond başını iki yana sallıyordu. Çevrelerini saran sessizlikten pek tedirgindi. Dakikalar geçti. Kaybolmanın ve bu tehlikeli yerin verdiği duygu Arab'ın şikayetlerini bile dindirmişti. Star tabancasını çıkarıp horozu kaldırdı. Nikolai Hale'in hem uzaktan hem yakından gelen sesi o tipik yumuşak tonu taşıyordu. Durumu kaptırdın mı artık Diamond? Göz kamaştıran ışığın içinde ileriyi görmeye savaştılar. Hiçbir şey yoktu. Star, büyük İsa diye mırıldandı. Aman titremeye başlamıştı. Hal onlardan 10 metre kadar ileride, pırıl pırıl parlayan sis örtüsünün içinde gözükmeden dikilip duruyordu. Her birinin yaydığı titreşimleri okumaya çalışırken başını yana eğmişti. Yakınlık algılaması her 3 titreşimde de panik duygusu seziyordu ama dereceleri farklıydı. Arap neredeyse parçalanıp yere dökülecekti. Star sisin içine kör kurşunlar yağdırmak üzereydi. Diamond ise kendini kontrol etmeye çabalıyordu. Yayılın diye fısıldadı Star. İçlerinde tek profesyonel oydu. Her Star'ın sola doğru ilerlediğini hissetti. Arap dizlerinin ve ellerinin üzerinde sağ tarafa gidiyordu. Göremediği derin mağarayı elleriyle yoklayarak bulma çabasındaydı. Diamond olduğu yere çakılmıştı. Hal, Hollandalı sanayicinin kendisine yıllar önce verdiği iki pistolün horozlarını kaldırdı. Star'ın titreşimleri soldan yaklaşıyordu. Hal, kabzayı elinden geldiği kadar sıkı kavradı. Teksaslı'nın titreşimlerinin tam ortasında nişanlayıp tetiği çekti. Saçılan kurşunların çıkardığı ses kulakları sağır edecek türdendi. Fırlayan 18 mermi bir an sesin içinde bir delik açar gibi oldu. Hal, Star'ın geriye doğru uçtuğunu gördü. Kollarını iki yana açmış, ayakları yerden kesilmişti. Göğsü ve yüzü delik deşikti. Sis hemen tekrar kapanıp açılan gediği onardı. Her pistolu uyuşan elinden yere attı. Silahın geri tepmesi dirseğini fena halde zonklatmıştı. Kulakları patlamanın etkisinden sağırlaşmış olan Arap titremeye başladı. Vücudunun her hücresi oradan kaçmaya can atıyordu. Ama hangi yöne doğru? Dizleri ve elleri üzerinde dururken haki renkli pantolonun ağında giderek büyüyen koyu kahverengi bir leke belirmişti. Mümkün olduğu kadar yere yakın kalmaya çalışarak santim santim ilerledi. Kör sesin içinde görme savaşı veriyordu. Önünde bir kaya belirdi. Araları bir adım olunca kayanın şekli de meydana çıktı. Arap güven duyabilmek için kayayı kucakladı ve sessizce hıçkırdı. Hel'in sesi yumuşacık ve çok yakından geldi. Kaç çoban. Arap irkilerek iki adım yana fırladı. Son çığlığı epey uzun sürdü. Derin bir mağaranın ağzından içeri uçmuş, dipteki çamur bataklığın içine düşmüştü. Dökülen taşların yankıları bittiği zaman Hel sırtını kayaya yasladı ve içine yavaş derin bir soluk çekti. İkinci pistol elinde sallanıyordu. Konsantrasyonu Diamond'a yöneltti. Diamond hala eski yerinde, çömelir pozisyonda duruyordu. Sisin içinde biraz ileride, sola doğru. Arabın son çığlığından sonra sessizlik sarmıştı Diamond'ın çevresini. Ağzından kısa kısa soluyor, ses çıkarmamaya çalışıyor, gözleri sağa sola dönüp sisin içinde görebileceği bir şey arıyordu. Derisi canının yanacağını beklercesine ürpermekteydi. Sonsuz bir 10 saniye geçti, sonunda Hel'in cezaevi fısıltısı geldi. İstediğin bu muydu Diamond? Örgüt adamının en büyük hayalini yaşatmaktasın. Kovboyla Yojimbo karşı karşıya, hoşlandın mı? Diamond başını çılgınlar gibi sağa sola döndürüp sesin hangi yönden geldiğini anlamaya çalıştı, olmuyordu. Her yön doğru gibiydi. Sana yardım edeyim Diamond. Şu anda benden bir 8 metre kadar uzaktasın. Hangi yön? Hangi yön? Bari ateş et Diamond. Belki şansın tutar. Konuşmamalıyım. Sesimi ateş edecek. Diamond ağır magnumunu iki pençesiyle kavrayıp sesin içine ateş etti. Önce sola, sonra sağa, daha sonra açık sola. Hala ateş ederken it oğlu it diye haykırıyordu. Seni it oğlu it derken tetik iki kere boş düştü. Hel parmağının ucuyla kulak memesine dokundu. Yapış yapış orası. Yanıyordu da. Kayadan uçan bir parça çarpmış, yırtmıştı. Pistolünü kaldırıp panik titreşimlerinin geldiği yere nişanladı. Sonra durakladı, tabancayı indirdi. Boşa zahmet. Bu sis örtüsü planladığı intikamı mekanik bir vahşi hayvan avına çevirmişti. Tatmin duygusu yoktu bu işte. Ne cesaret ölçülebiliyordu ne de ehliyet. Üçünün de silahlı geleceğini bilen Hal yanına yalnızca iki pistol almıştı. Yani iki atış hakkı tanımıştı kendine. Böylelikle ortaya bir denge koyabileceğini ummuştu. Ama bu durumda sisin içinde duygusal enkaz haline gelmiş bezirganın karşısında cezalandırılmayacak kadar iğrençti bu adam. Hal sessizce o kayadan uzaklaşmaya başladı. Diamond'ı oracıkta titreyerek tek başına korku içinde bırakmaktı niyeti. Her an kendini parça parça edecek patlamanın sesini bekleyerek. Derken Hal durdu. Diamond'ın ana şirketin hizmetinde olduğunu hatırladı. Örgüt adamı. Denizleri kirleten sualtı sondajlarını, doğal araziyi didikleyen maden aramalarını, tunduralara döşenen boru hatlarını, ciğerleri zehirlenecek kişilerin çığlıklarına karşın burunlarının dibine kurulan atom enerjisi tesislerini düşündü. O eski atasözünü hatırladı. Güç işleri kimler yapmalı? Yapabilenler. Derinden derine içini çekti, gırtlağına sarılan tiksintiyi hiç aldırmadan döndü, kolunu uzattı. Diamond'ın manyak çığlığı silahın sesiyle yankısı arasında sandviç oldu. Siste açılan yeni bir gedik, hele delik deşik vücudun havada dönüp yeni bir bulut tabakasının içine düştüğünü gösterdi. Echebar şatosu. Hana'nın bu seferki durumu çok zayıftı. Tek silahı ustası olduğu o sesler ve vajinal kontraksiyonlardı. Hal'de ise dalgınlığın avantajı vardı. Hareketlerini kontrol altında tutabiliyordu. Pozisyonları çok griftti zaten. En küçük bir yanlış hareket canlarının acımasına sebep olabilirdi. Bütün avantajlarına karşın seni şeytan diye mırıldanan gene Hal oldu. Hana onu artık çözüldüğünden kesinlikle emindi. O da kendini öne doğru itip Hal'in doruğuna katıldı. Zevkini yüksek sesle ve büyük hevesle ifade ediyordu. Birkaç saniye şükranla kucaklaştılar. Hal gülümseyip başını salladı. Galiba gene kaybettim dedi. Hana şeytan gibi gülerek öyle görünüyor diye karşılık verdi. Hana tatami döşenmiş odanın eşiğinde oturuyordu. Karşısında Japon bahçesinin enkazı vardı. Kimonosunu kalçalarına sarmış, belden yukarısını çıplak bırakmıştı. Oyunun ödülünü kabul etmek üzere. Bu seferki ödül okşanmak ve yorulmaktı. Hal onun arkasına diz çökmüştü. Parmak uçlarını Hana'nın omurgası üzerinden yukarı doğru kaydırıyor, ensesine saç diplerine ürperme dalgaları yayılıyordu. Gözleri dalgındı Hal'in. Yüz kasları tümüyle dinlenme halindeydi. Zihninin sonbahar huzuru içinde melankolik bir zevkle kaymasına izin verdi. Kesin kararını bir gece önce vermişti artık ve ödülünü de hemen almıştı. Gece saatlerce silah odasında yere diz çökmüş durumda oturmuş, oyun taşlarının nasıl dizili olduğunu düşünmüştü. Ana şirketin er ya da geç onu koruyan zırhı kaldıracağını biliyordu. Ya dinmek bilmeyen araştırmalar Dölandes'in öldüğünü ortaya çıkaracak ya da Kennedy cinayeti günün birinde açıklığa kavuşacaktı. O zaman gene peşine düşecekleri ortadaydı. Mücadele edebilir, örgüt canavarının çeşitli kollarını ve başlarını kesebilirdi ama sonunda kendisini nasılsa ele geçireceklerdi. Belki de bomba falan gibi kişisel olmayan bir yöntemle. Böyle bir olayda gurur payı neredeydi? Shibumi neredeydi? Sonunda zihnindeki düşünceleri yerine oturtmuştu. Onlar peşine düşünceye kadar burada Hana ile huzur içinde yaşayacaktı. Sonra da oyundan çekilecekti. Kendi isteğiyle, kendi eliyle. Oyunun durumunu böylece anlayıp gururunu nasıl elden bırakmayacağına karar verdikten hemen sonra her içinde yılların biriktirdiği tiksinti ve nefretin eriyip yok olduğunu hissetmişti. Geçmiş denilen şey gelecekten arındırıldığı anda bir yığın önemsiz ayrıntı haline geliyordu. İçinde organik hiçbir şey kalmıyordu. Güçlü olan acı veren hiçbir şey. Hayatının hesabını vermek gibi bir istek duydu. İçinde taşıdığı her parçayı gözden geçirmek istedi. Gecenin geç saatinde lake masanın başına diz çöktü. Masanın üstünde yalnızca iki şey vardı. Kishikawa'sanın verdiği go taşları, bir de Shinbashi istasyonunda ölen ihtiyardan aldığı resmi başsağlığı mektubu. Batı dünyasında başıboş dolaştığı uzun yıllar boyunca üç tane ruhsal çıpa taşımıştı yanında. Üvey babasına olan sevgisini simgeleyen bu Go taşlarını, Japon ruhunu simgeleyen o hırpalanmış mektubu, bir de bahçesini. O bozdukları, mahvettikleri bahçeyi değil, Hel'in kafasındaki bahçeyi. Üzerinde çalıştığı bu küçük arazi parçası kafasındakinin zavallı bir ifadesinden başka bir şey değildi. Bu üç şey yanında olduğu sürece kendini çok şanslı ve zengin hissediyordu. Huzura yeni kavuşan zihni bir fikirden bir anıya doğru uçarken çok doğal olarak kendini o çok sevdiği üçgen biçimindeki çayırında buldu. Sarı güneş ışığı ve uzun çimenleriyle yuvaya dönüş. Bunca yıllık başıboş gezmeden sonra Nico, Hana arkaya, Hel'in çıplak göğsüne doğru yaslandı. Hel onu kucaklayıp saçlarını öptü. Nico, beni bilhassa kazandırmadığından emin misin? Ne diye yapayım böyle bir şeyi? Garip bir insansın da ondan ve çok da iyisin. Seni bilerek kazandırmadım. Bunu kanıtlamak için de gelecek sefere büyük cezayı uygulayalım. Hana hafifçe güldü. Bir cevap geldi aklıma dedi. İngilizce bir cevap. Öyle mi? Neredeyse okey diyecektim. Öf, bu korkunç bir söz. Onu tekrar kucaklayıp avuçlarını memeleri üzerine kapattı. Bu işin bir tek iyi yanı varsa o da senin bahçen Nico. Ona bir şey yapmadıklarına çok sevindim. Onca sene burayı o kadar sevdikten, o kadar emek verdikten sonra bir zarar verselerdi kalbim parça parça olurdu. Biliyorum. Ona bahçenin mahvolduğunu söylemenin bir anlamı yoktu. Artık Hel'in hazırladığı çayı içmenin saati de gelmişti. Kitabın sonu. 20 Temmuz 2005. Sayfa 419.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46. 0212 417 1925. Körler bölümü @ibb.gov.tr